Ayrım 20, sayfa 231. Tayfun, John Gordon Davis. Vanessa arabayı hızla sürerek tepeye geldi. Çok mutluydu. McAdam'ın arabası aşağıdaydı. Ama ne bir ses ne de bir ışık vardı. Kornaya var gücüyle bastı. Bir süre bekledikten sonra aşağıya indi. Arabanın kapısını açarak "Jacob!" diye bağırmaya başladı. Kulübenin etrafını dolaştı. İçeri girmek istedi ama kapı kilitliydi. Kapıyı açmaya çalışarak yine seslendi. Arabası orada olduğuna göre mutlaka oralarda bir yerde olmalıydı. Daha sonra yelkenlerin orada olmadığını gördü. Tabii yelkenliği Tayfo'daki Tayfun sığınağına götürmüş olmalıydı. Sıkkın bir halde içini çekti. Allah kahretsin. Sadece birkaç mil uzaktaydı ama karanlıkta ve yüzlerce yelkenlinin arasında onu bulmak imkansızdı. Ve %100 şimdi uyuyordu. Daha fazla bağırmanın bir anlamı olmadığını fark etti. "Oh Jacob, canım Jacob, umarım tayfunda yelkendinde olmayacaksın." "Ama hayır, yelkendide kalamaz. Nasıl olsa McAdam yarın ona telgraf çeker, yabancı gazeteciler kulübünde buluşmalarını önerirdi." Gün ağarır ağarmaz yelkenliği Wong'a teslim ederdi. Belki az sonra, belki de şimdi karanlıktaki tepelerden buraya doğru geliyordu. Evet, onu burada bekleyecekti, arabasının yanında. Buradan ayrılmak istemiyordu. Tek istediği kulübeye girip yatağına uzanarak onun kokusunu içine çekmekti. McAdam'ın arabasına gidip içine girdi. Onu hissedebilmek için parmaklarını direksiyonda gezdirdi. Ortalık alabildiğine sessizdi. Belki de kendi evine gidip bir şeyler yedikten sonra yatıp uyuması daha iyi olurdu. Ya da onun evine. Anahtarları hala yanındaydı. Güzel bir banyo yaptıktan sonra bir bira içer ve yatağına girip McAdam'ın gelmesini beklerdi. 6. kısım. Yelkendinin sesini duymadan kırmızı ve yeşil ışıklarını gördü McAdam. Işıklara baktı. Daha çok uzaktaydılar. Oraya gelebilmeleri için en azından 15 dakikaları daha vardı. Sigara yakıp beklemeye başladı. Işıklar yanıp söndü, ayağa kalktı. O da kendi ışıklarını yakıp söndürdü. Karanlıkta görüntü yaklaştı. Motorun sesinden başka hiçbir şey duyulmuyordu. Birden yelkenlisi ışıkla tarandı. McAdam gözlerini kırpıştırdı. "Tamam," dedi, "söndür şunları." "Yalnız mısın?" diye Oxford İngilizcesiyle konuşan Chester'ın sesi duyuldu. "Hayır, beni koruyan kocaman bir denizaltı var." "İzin verirsen yelkenliği arayacağız." "Buyurun." Yarım düzine adam ellerinde tabancalarla yelkenliğe atladı. Şişman biri de arkalarından atladı. McAdam yerinden kıpırdamadı bile. "Jake," dedi Chester, "bu seni tekrar gördüğüme sevindim."
"Merhaba Chester, otursana."
"Yeni tekne ha, betondan olduğunu duydum." "Oldukça güzel. Ayağa kalk ve ellerini başının üstüne koy."
McAdam içini çekerek ayağa kalkıp ellerini başına koydu.
"Tamam, hiçbir şey yok."
"Tabii ki olmayacak, bela aramıyorum."
"Haydi benimkine gidelim, orası daha serin."
McAdam sigara paketiyle viski şişesini aldı. Chester'ın yelkenlisine geçtiler. Chester ona karanlıkta gülümsedi.
"Seni tutuklamayacağımı nereden biliyorsun? Bir casus olarak bana verdiğin bütün yanlış bilgiler için."
McAdam şişeden bir yudum içtikten sonra şişeyi Chester'a uzattı. "Bardağın var mı?"
"Şişeyle de idare edebiliriz, evet."
"Eğer beni mahvetmek isteseydin bunu 8 yıl içinde rahatça yapardın. Ama canlı olmam daha işine gelir, halkın hapishanesinde olmamdan."
"Bana ne gibi bir yardımın dokunacak şimdi?"
"Senin için hala bir şeyler yapabilirim ama önce sen bana yardım edeceksin." Arkasından da ekledi. "Lütfen."
"Nasıl?"
McAdam derin bir soluk aldı.
"Ying nasıl?"
Chester sözcüklerini dikkatle seçerek konuşmaya başladı.
"Ying'in nasıl olduğunu niçin söyleyecekmişim?"
"İki nedenden ötürü. Birincisi insan olarak. Sen aslında duygusal bir insansın Chester."
Chester gülümsedi. "Bu doğru ama sana bir şey borçlu olduğumu sanmıyorum. Tekrarlamam gerekirse yıllar önce o gece beni tutuklayan sendin."
"Tabii ki seni tutuklayacaktım. Hong Kong polis müdürü olan sen casusluk yapıyordun. Aynı şey yine söz konusu olsa seni yine tutuklardım.
Karanlığın içinde gözlerini gezdirdi bir süre.
Ama sen beni şimdi tutuklayamazsın Chester, çünkü sana yararım dokunabilir. Bu da ikinci nedenim.
Ne gibi bir yarar bu?
Aranıza tekrar katılıyorum.
Chester karanlıkta ona bakmaya çalıştı.
Ciddi misin?
Peki ister inan ister inanma.
Hangi bölüme?
Tabii Çin bölümüne değil, dolaylı olacak bu kez.
Peki bunları kontrol edeceğim.
Et, tabii edebilirsin.
Ücretin ne kadar?
Kısa bir sessizlik oldu. Ying nasıl diye tekrarladı.
Chester bu iyi dedi.
Ve?
Nevesi.
Nerede?
Kanton'da, az ileride.
Ne yapıyor?
Öğretmenlik.
Seni pis yalancı seni diye düşündüm adam. Bir taşla iki kuş vurmak istiyorsun. Evet, başka ne yapıyor? Evlendi mi? Çocuğu var mı? Erkek arkadaşı?
Chester kızgınlıkla hayır dedi. Sonra ses tonunu değiştirerek devam etti.
Bu acıklı hikayeler artık beni hiç etkilemiyor Jake. Yeni bir kız arkadaşın olduğunu biliyorum. Bu sarışın Amerikalı bombanın adı da Vanessa Storm Williams. Hong Kong'da fırtınalar estirtiyor. Her şeyi biliyorum. Her zamanki izleme yöntemimiz.
McAdam gülümsemeye çalıştı. Sorularıma cevap vermiyorsun. Derin bir nefes aldı. Ying'in özel yaşamını anlat bana. Tabii eğer halkın cennetinde ona böyle bir hak tanınıyorsa.
Herhangi bir erkek arkadaşı olduğunu sanmıyorum.
Benim hakkımda ne düşünüyor?
Bunu söylemek düşündüğü kadar zor olmamıştı.
Her şeyi bildiğine göre bunu da biliyorsundur.
Chester bu şakaya gülümsedi.
Bunu senin bilmen gerekir Jake, aracılığınla. Sana peşin ödemek istemiyorum. Bilgi ver, merak ettiklerini öğren.
McAdam öfkesinin iyice kabardığını hissetti. Birdenbire bu buluşmayı nasıl sonuçlandıracağı kafasında şekillendi. Ve onun hakkında gerçeği nasıl öğreneceği. Artık nasıl davranması gerektiğini de çok iyi biliyordu. Çünkü bu acıya daha fazla dayanamayacaktı. Ayağa kalkıp viski şişesini aldı.
Tamam, pazarlık bitti.
Yelkenlisine doğru yürümeye başladı.
Hey, bir dakika.
Söylememesi gerektiğini bilmesine karşın pazarlık bitti Chester diye yineledi. Çünkü onun hakkında söylediklerinin hepsi yalan. Yalan söylüyorsun. Çünkü o hala seninle çalışmamakta direniyor. Seninle buluşacağımı 48 saat önceden biliyordun. Şimdi bana onunla konuşmadığını söyleme. Ve eğer seninle çalışsaydı onun buraya getirirdin. Ama onun elleri kelepçeli burada bir heykel gibi durması iyi olmaz değil mi?
Chester seni hala seviyor Jake dedi.
Öyle senin için getirmedin.
Duyguları değişmedi.
McAdam kızgınlıkla konuşmasını sürdürdü.
Hala kelepçeli olduğunu kabul ediyorsun ha? Sen kartlarını gösterdin Chester ve sadece bu konuda yalan söylemiyorsun. O kantonda değil, Mançurya'da ve öğretmen de değil. Halkın Kurtuluşu Ordusu'nun casusluk servisinde. Ama orduya emir veremezsin değil mi? Eğer isterlerse sana kelepçe vurabilirler. Ve bu kadar da değil. Düşünce reformundan beri de mutlaka evli olmalı. Belki çocukları bile vardır. Şimdi o kendi yolunda yürüyor. O gitti Chester, senden ve benden.
Öfkeyle arkasını dönerek yelkenlisine geçti.
Yanılıyorsun Jake.
Olabilir. Adamlarına söyle yelkenlimi terk etsinler. Onlarla aynı teknede Hong Kong'a gitmem.
Fazla yüreklisin.
İyi peki, nasıl istersen öyle olsun.
Chester bu ayağa kalktı.
Seni böyle yürekli yapan ne? Başıma bir sürü dert açtıktan sonra seni bırakacağımı mı düşünüyorsun yoksa?
McAdam motoru çalıştırdı. O kadar bunu almıştı ki artık kolayca yalan söyleyebiliyordu.
Çünkü sana canlı olarak gerekiyorum. 8 yıl önceki bayat şeylerle beni artık kıstıramazsın.
Hatta sana 8 yıl önce söylediklerimin hangisinin yalan olduğunu bile bilmiyorum. Ne söylemişlerse onları tekrarlamıştım sana.
Dümeni geri çekti, iki yelkenliği bağlayan ipleri çözdü. Chester onu izliyordu.
Geri döneceksin Jake.
Tabii diye yalan söyledi McAdam ama beni arama, ben seni bulurum.
Chester ona baktı.
Ying'e ne söyleyeyim?
İçindeki acıyı bir kez daha duydu. Hala Ying'i kullanıyordu.
sevgilerimi ilet.
Yelkenli Kat O Chao'ya doğru yola koyuldu. Mekanın arkasını dönerek iki çam ağacına sevgiyle baktı.
Elveda diye mırıldandı.
Elveda Ying.
Ve motoru tam yol çalıştırdı.
Onuncu bölüm. O cumartesi sabaha karşı saat 3'te ilk rüzgar hissedildi. Karanlık gökyüzünden denize doğru esmeye başladı. Bir süre durdu, sonra ağaçların dallarını sallayarak tekrar esmeye devam etti. Daha sonra sert rüzgarlar etkisini göstermeye başladı. Pencereler takırdıyor, perdeler uçuşuyordu. Bir süre sonra bu sert rüzgarlar da dindi. Hong Kong uyuyordu. Denizde ise kırmızı ve yeşil ışıklı yelkenler tayfun sığınağına doğru vakit kaybetmeden yol almaya çalışıyorlardı. Birinci kısım. İlk sert rüzgar Mekke adamın arabasını sarsınca Vanessa uyandı. Yerinde doğruldu, saatine baktı, 3 olmuştu. Yorgunluktan perişan bir haldeydi. Elleriyle gözlerini ovuşturdu ve el aynasına baktı. Elbisesi buruşmuş, ter içinde kalmıştı. Berbat görünüyorum. Dudaklarını boyadı, yanaklarını pudraladı. Tekrar aynaya baktı. Kararını vermişti. Arabanın silecekleri arasına bir not iliştirecek. Eve gidip bir güzel uyuduktan sonra kendine çeki düzen vererek buraya geri gelecekti. Hong Kong'da hemen her yerde tayfun partisi veriliyordu. Böylece insanlar en azından 24 saat hiçbir şey düşünmeden eğlenebileceklerdi. Yabancı gazeteciler kulübündeki parti hafta sonuna kadar sürecekti. Tayfun partisi modası buradan diğer sömürgelere yayılmıştı. Vanessa bu partilerin hiçbirinde bulunmamış ama onlarla ilgili pek çok şey duymuştu. Kiralık arabasıyla yurdun önüne gelince otoparkın yabancı arabalarla dolu olduğunu gördü. Sabahın biri olmasına karşın partinin devam ettiğini anladı. İçini çekti, yalnız kalmak istiyordu. Gürültülere dayanamayacak kadar yorgun ve kafası doluydu ve büyük bir olasılıkla da yatağında birileri sevişiyordu. Yıkanamayacaktı da. Tekrar arabayı çalıştırdı, 50 metre ilerideki McAdam'ın evine gitti. Bodrum'daki garaj karanlıktı. Arabayı her zamanki yerine bıraktı, kapının sesi garajda yankı yaptı. Asansöre doğru yürüdü, düğmeye bastı ve bekledi. Denizden gelen sert rüzgarın uğultusu duyuluyordu. Asansörün kapıları açıldı, Vanessa içeri girdi. Uykusu kaçmıştı. Sadece duş yapmak ve ağaran günü seyretmek istiyordu. Güzelleşip tekrar oraya döner ve tayfun onları ayırmadan Jacob'ı bulurdu. Çok da acıkmıştı. Asansörün kapısı 6. katta açıldı. Sessiz koridorda ayak sesleri çınladı. Kapının önünde durup McAdam'ın anahtarını aradı ve kapıyı açtı. Kapıyı kapattı. İçerisi karanlıktı. Ama yıldızlar odayı aydınlatıyordu. Oturma odasına doğru yavaşça ilerledi ve mutlu bir şekilde içini çekti. Kendi evine gelmiş gibi bir duyguya kapılmıştı. Burasını hissetmek, koklamak istiyordu. Büyük pencerelere doğru ilerledi ve limana baktı. Evet, nefis bir manzaraydı. Deniz tayfundan kaçan yelkenlilerin ışıklarıyla pırıl pırıldı. Işıklarını yakmış yük gemileri, tekneler aynı yöne doğru birbirlerini izleyerek ilerliyorlardı. Pencereden yurdun balkonundaki insanları görebiliyordu. Bluzunun düğmelerini çözerek yatak odasına doğru gitti. Tuvaletin ışıklarını yaktı, musluğu açarak banyoyu suyla doldurmaya başladı. Yuvarlak merdivenin tepesindeki kapı yavaşça açıldı. Katil su sesini dinledi, gülümsedi. Vanessa bluzunu çıkararak yere attı. Birden telefon çalmaya başladı. Muslukları kapatıp koşarak tuvaletten çıktı, yatak odasını ve koridoru geçti. McAdam'ın çalışma odasına girip el yordamıyla telefonu yakaladı.
Alo.
Bir dakikalık bir sessizlik oldu.
Jake orada mı?
Sesi tanımıştı. Düş kırıklı her yanını sardı.
Tanrı aşkına Bernard, saat sabahın 4'ü.
Vanessa onun derin bir soluk aldığını duydu.
Özür dilerim ama mutlaka onunla konuşmam gerek. Bütün gece gözümü kırpmadım.
Burada değil Bernie. Taipo, tayfun sığınağına gitti sanıyorum. Gün ağrır ağarmaz onu aramaya çıkacağım. Bir notun var mı?
Adamın yine içini çektiğini duydu. Sanki biraz içkiliydi.
Seninle gelebilir miyim?
Vanessa gözlerini kapattı.
Hayır. Bak seni aramasını söylerim. Ben de onu uzun zamandan beri görmüyorum. Anlıyorsun değil mi?
Sessizlik. Evet anlıyorum.
Ne var Bernie?
Vanessa uyanık mısın?
Şu anda telefonda konuşuyorum. Tabii ki uyanığım.
Gelebilir miyim? Lütfen. Uykusuz bir gece geçirdim. Konuşmak istiyorum.
Vanessa karanlıkta gözlerini kapadı. Peki ama gün ağrır ağarmaz gideceğim. Şimdi de duş yapmak istiyorum. Buraya gelmen ne kadar sürer?
5 dakika.
5 dakika? Peki Bernie, bekliyorum.
Yuvarlak merdivenin kapı aralığında katil bütün konuşmaları duymuştu. Yavaşça kapıyı kapadı. 5 dakikadan fazla zamana ihtiyacı vardı. Vanessa telefonu kapatıp mutfağa gitti. Champion'ın gözlerinin altında mor halkalar oluşmuştu. Pencere kenarında limana bakarak Vanessa'nın okuduğu mektubu dinliyordu.
Sayın Bay, rüşveti önleme kuralları gereğince sizden bugünden itibaren 7 gün içinde buradaki ya da başka bir yerdeki mallarınızı bildirmenizi rica ederim. Aksi takdirde bütün mallarınıza el konacaktır. Bütün servetinizi eksiksiz ve tam olarak bildirmeniz sizin lehinizedir. Aksi halde gerekli kanuni işlemlere geçmek zorunda kalacağız.
Rüzgar pencereyi tıkırdattı.
Ama gerçekten çok mu servetim var?
Evet, 1 aylık.
Ama Vanessa elini sağ. Bekarsın, iyi bir maaşın var, borsada oynuyorsun, bunlar sana yetmiyor mu?
Champion bardağını tekrar viskiyle doldurdu, hayır.
Vanessa ona baktı, gazeteciliği depreşmişti. Nasıl becerdin?
Senin de orada bulunduğun o genel ev baskınını hatırlıyorsun. Adamlarımdan biri daha fazla bilgi alabilmek için ödül koymuştu. Biz de suçlanan kişilerle pazarlık yaptık. Cinayet yerine kazayla adam öldürme. Ama yargıç kararını cinayet diye bildirdi ve suçlu pazarlığı hiçe sayarak her şeyi açık açık anlattı. Bu dün sabah oldu. Dün gece de bu mektup geldi. Bütün geceyi avukatımla tartışarak geçirdim.
Vanessa neredeyse bayılacaktı. Avukatın ne dedi?
Başımın belada olduğunu, ayrıca bu beladan nasıl kurtulacağımı da anlattı.
Nasıl?
Champion odanın içinde yürümeye başladı. Yüzü bembeyazdı. Kaçarak İngiltere'ye ya da Amerika'ya.
İngiltere mi? Orayı hep en son gidebileceğin yer olarak düşünürdüm. Hong Kong bir İngiliz sömürgesi, unutma.
Komiser içini çekti. En emin yer, çünkü suçluları iade anlaşmamız sadece Hong Kong'da işlenen cinayetleri kapsıyor.
Arkasını döndü.
İngiltere'de mal bildiriminde bulunmamak diye bir suç yok dedi Amerika'da.
Anlıyorum, pasaportun hala geçerli mi?
Evet, bu da yasaların eksik yanı. Burada rehin falan değilim, henüz bir cinayet işlemedim. Havaalanından geri çevirebilirler ama sadece o kadar. Yapabileceğim tek şey onlara görünmeden ülkeyi terk etmek.
Vanessa sertçe ne yapmamı istiyorsun diye sordu.
Champion ona yaşlı gözlerle baktı. Hiçbir şey, sadece orada otur, arkadaşım ol.
Bir süre pencereden dışarıyı seyretti. Ne yapayım, nereye gideyim?
Yavaşça döndü, kaçayım mı? Başını salladı. Ama insan kendinden kaçamaz ki Vanessa.
Vanessa da bunu çok iyi biliyordu.
Kendisiyle barış içinde yaşamalı insan Vanessa. Kendi gözlerinin içine yüreklilikle bakabilmeli.
Hayatta önemli olan ne Vanessa, şeref mi?
Yanıt bekledi sonra. Bana yardım et diye bağırdı. Yalvarıyorum, hapiste şeref neye yarar? Bir zamanlar şöyleydim böyleydim demekle insan ne kazanır?
Ne demek istiyorsun?
İskemliği yumrukladı Champion. Ne düşünüyorsun? Dünyanın halinden anlayan bir insansın sen. Böyle bir düzenin nasıl çalıştığını biliyorsun.
Vanessa içini çekti. Bernard, beni dinle. Tabii ki hapse girmeni istemem ama senin için de bir karar veremem.
Benim için karar ver demiyorum. Şeref, gurur, bunlar ne demek? Öğret bana, bu şerefsiz, gurursuz bir kent.
Sustu. Evet Bernard, şerefli bir insan olabilmek çok önemli.
Uzun bir sessizlik oldu.
Sonra Vanessa yavaşça ne yapacaksın diye sordu.
Bilmiyorum. Rüzgar dışarıda sertçe esiyordu. Gün ağarmaya başlamıştı.
Vanessa yumuşak bir sesle gitmem gerek dedi. Daha banyonu yapmadın ki.
Evet haklısın, yıkanıp hemen gideceğim.
Champion bir süre gözlerini boşluğa dikmiş oturdu. Seni bekleyebilir miyim?
Vanessa ona acıdı. Tabii.
Merdivenin başındaki adam bütün konuşmaları dinlemişti.
Galeriyi sessizce geçti, kapıyı açıp dışarı çıktı. Ertesi günü beklemesi gerekiyordu.
20. ayrımın sonu. Sayfa 244.